İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 5. kaset B yüzü. Sayfa 110. Ses titreşimine uygun olarak baziler zat titreşim yapar. Bu hareket Corti organı denilen kısımda bulunan alıcı kirpiksi hücreleri uyarır. Salyangozdaki sıvı dışarıdaki sesin özelliklerine göre titreşmeye başlayınca alıcı sinir hücreleri mekanik enerjiyi sinirsel enerjiye dönüştürürler ve sinirsel enerjiyi beyin ses olarak algılar. Yan başlık: İşitme kuramları. Corti organı bir bezelye büyüklüğündedir ve sesi duyumlayan alıcı kirpiksi hücreler bu organ üzerindedir. Nasıl oluyor da birbirinden farklı binlerce sesi bu kadar ufak bir organ ayırt edebiliyor? İki temel kuram bu olayı açıklamaya çalışır. Sayfa 111. İlk kuramın adı yer kuramıdır ve sesin perdesiyle salyangoz içindeki beziler zarın uyarıldığı yer arasında bir ilişki olduğunu varsayar. Bu kurama göre yüksek frekanslı sesler zarın oval pencere yakınındaki dar ucunu, düşük frekanslı sesler de zarın orta kısmını etkiler. İkinci kuram frekans kuramı olarak bilinir ve beyine giden sinirsel enerji frekansının beyin tarafından perde olarak yorumlandığını varsayar. Bu kurama göre baziler zardaki tüm alıcılar bütün frekanslara duyarlıdır. Frekansla ilgili bilgi, alıcı hücrelerin deşarj frekansında, şiddet ile ilgili bilgi ise uyarılan sinir sayısında kodlanır. Araştırmalar her iki kuramın da doğru yönleri olduğunu gösteriyor. Bilim adamları hem yer kuramının hem de frekans kuramının nasıl işittiğimizle ilgili gerçeğin bir kısmını açıkladığı görüşündedirler. Yan başlık: Sesin uzak yerini ve uzaklığını anlamak. Yan başlığın bir alt başlığı: Sesin kaynağının yerini saptamak. Bir çocuğun gözlerini kapatın ve bir sesin nereden geldiğini parmağıyla işaret ederek göstermesini isteyin. Gözleri kapalı olduğu halde çocuk sesin kaynağının yönünü doğru olarak gösterir. Sesin kaynağını nasıl saptayabiliyoruz? Araştırmalar iki önemli etken keşfetmişlerdir. Etkenlerden ilki, iki kulak arasındaki uzaklıktan kaynaklanan sesin kulaklara ulaşımındaki zaman farkıdır. İnsanlar 0.100.003 saniye gibi çok kısa bir zaman farkını algılayabilir. Ses dalgası, önce sesin kaynağı yönünde olan kulağa ve kısa bir zaman sonra da diğer kulağa ulaşır. Aradaki zaman farkı, sesin kaynağının hangi yönde algılanacağını belirler. Sesin frekansı yükseldikçe, zamanı dayanarak yapılan ayrım zorlaşır. Sesin kaynağının nerede olduğunu algılamada, zaman farkı yanında, sesin kulaklara hangi şiddette geldiği de bir ipucu olarak kullanılır. Sayfa 112. Ses kaynağı yönündeki kulak ses dalgasını öbür yönündeki kulaktan daha şiddetli alır. Şiddet farkı sesin kaynağının hangi yönde olduğunu belirtir. Ses tam karşıdan ya da tam tepeden geliyorsa iki kulağa gelen ses arasında zaman ve şiddet farkı olmaz. Bu durumda sesin kaynağını saptamak zorlaşır. Bu durumlarda baş sağa sola aşağı yukarı çevrilerek zaman ve şiddet ipuçları yakalanır ve sesin kaynağı anlaşılır. Bir diğer alt başlık, ses kaynağının uzaklığını anlamak. Sesin yansıyarak ilerleme özelliği, sesin kaynağının uzaklığını algılamamızda temel etkendir. Bir ses ne kadar yankılı olarak kulağımıza geliyorsa, o sesin kaynağı bizden o denli uzakta demektir. Deneysel koşullar altında, laboratuvarlarda yapılan denemelerde, sesin yankı özelliği denetim altında tutulduğunda, deneklerin ses kaynağının uzaklığını algılamada hata yapmaya başladıkları gözlenmiştir. Bir diğer alt başlık, bir sesin hangi yönde hareket ettiğini algılamak. Ses kaynakları sabit olmayabilir. Yolda hareket eden bir arabayı düşünün. Gözleriniz kapalı da olsa arabanın hangi yönde gittiğini anlayabilirsiniz. Doppler etkisi denen olay ses kaynağının hareket yönünü algılamamıza yardım eder. Harflerini veriyorum. D-O-P-P-L-E-R. Arabanın hareket ettiği yönde yayılan ses dalgaları arabanın hızından oluşan bir basınç altındadır ve bundan dolayı sıkıştırılmış bir durumdadır. Ters yöndeki ses dalgaları ise yine arabanın hızından dolayı gevşek durumdadır. Bu olaya Doppler etkisi adı verilmiştir. Kulağımız ses dalgalarının sıkıştırılmış veya gevşek olduğunu hissedebilir. Bu duyular ses kaynağının gidiş yönü hakkında beyinde bir algılama oluşturur. Vücut içinde kalp atışı, kanın dolaşımı, sindirim organlarının çalışması gibi ses çıkartan sürekli hareketler vardır. Düşük frekanslı olduklarından bu sesler duyulmaz. Kulağınızı parmaklarınızla kapatın ve bir süre kalbinizin atışını dinleyin. Kalbinizin sesini sürekli duysaydınız, dış dünyadaki sesleri algılamakta zorluk çekerdiniz. Çok alçak frekansın algılanmayışı bu bakımdan işimize yarar. 5. Alt ana başlık 5. Görme. Görme, birinci duyularımızdan biridir. Gözün gördüğüne akıl inanır sözü, göz duyumuzun bizim bilgi edinmemizde ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Nasıl görüyoruz sorusuna geçmeden önce, görme duyumuzun temel maddesi olan ışık uyarıcısını inceleyelim. Yan başlık, ışık. Gözümüzün algılayabileceği ışık enerjisi, geniş bir elektromanyetik dalga dağılımının ufak bir bölümünü oluşturur. Örneğin, radyo, televizyon, radar ve röntgen dalgaları, yukarıda sözünü ettiğimiz elektromanyetik dalga dağılımı içinde yer almalarına rağmen, gözümüz bu dalgaları algılayacak yetenekli değildir. Elektromanyetik dalgaların hava molekülleriyle ilişkisi yoktur. Onların yapıları, elektromanyetik enerjinin yoğunlaşması ve zayıflaşmasından oluşmuştur. Sayfa 113. Elektromanyetik dalganın aynı ses dalgasında olduğu gibi dalga boyu, dalga tepeciği, dalga vadisi gibi özellikleri vardır. Elektromanyetik dalga boyları büyük bir çeşitlilik gösterir. Görülebilen ışınların dalga boyları 380 ila 760 nanometre (parantez içinde nm, parantezi kapatıyoruz) arasında değişirken, yine parantez içinde 1 metre 1 milyar nm parantezi kapatıyoruz. Bazı radyo dalgalarının boyu kilometrelerce uzunlukta olabilir. Görülebilen ışınların dalga boyları, ışığın rengini, dalga genliği ise ışığın şiddetini ya da parlaklığını oluşturur. Karmaşıklık, ışık dalgasının saf mı yoksa birçok ışık dalgasıyla beraber mi bulunduğunu belirtir ve rengi tokluğu olarak adlandırılır. Saf renkler tok renklerdir. Yan başlık. Gözün yapısı. Göz, karmaşık fakat son derece mükemmel işleyen bir mekanizmaya sahiptir. Bir mum ışığını 35-40 km uzaklıktan görebilen duyarlılığa sahip olan göz, son derece parlak güneş ışığında da görevini yapar. Gözümüzde birkaç santimetre yakınlıktaki nesneleri görebildiğimiz gibi, bizden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızları da görebiliriz. Gözümüzün yapısını inceleyerek görme işlemini nasıl yerine getirdiğini anlayalım. Gözde birbirinden farklı yapılar bulunur. Işık göze öndeki saydam tabakadan, parantez içinde kornea, C-O-R-N-E-A'dan girer, parantezi kapatıyoruz. İris, I-R-I-S, gözün renkli kısmıdır ve kaslardan oluşur. İrisin ortasında yer alan göz bebeği, parantez içinde pupil, P-U-P-I-L, parantezi kapatıyoruz. İris kaslarının büzülmesi ya da gevşemesiyle büyüyüp küçülerek göze giren ışık miktarını denetler. Sayfa 114. Göz bebeğine geçen ışık, göz merceğine, parantez içinde lens, L-E-N-S, parantezi kapatıyoruz, gelir ve göz merceğinden geçerek retinaya, R-E-T-I-N-A, ya gelerek onun üzerinde toplanır. Otonom sinir sisteminin parasempatik bölümü, irisin hareketlerini denetler ve böylece retina üzerinde çok daha fazla ışık düşmesine ve retinanın zarar görmesine engel olur. İris, sempatik sistemin etkisi altındadır. Örneğin, duygulandığımız veya ilgilendiğimiz zaman, göz bebeğimiz genişler. Hess, Seltzer ve Shilin, 1965, adlı 3 Amerikalı psikolog, yaptıkları bir araştırmada, erkeklerin çıplak kadın resimlerine baktıkları zaman göz bebeklerinin genişlediğini gözlemlemişlerdir. Diğer araştırmalarda ilgili duyduğumuz nesnelere bakarken göz bebeğimizin büyüdüğünü saptamıştır. Gazete veya televizyon reklamı hazırlayan şirketler ortaya çıkardıkları reklamlardan hangisinin daha ilginç olduğunu, reklamları izlerken seyircilerin gözlüklerinin büyüme ve küçülmesini, deneyim karşısına konmuş aynaya benzeyen aletler yoluyla ölçerek anlayabilirler. Göz merceği, uzak ve yakın cisimlerin görüntüsünü retina üzerine açık ve net olarak düşünebilmek için sürekli uyum yapar. Yakındaki cisimlere bakarken mercek kalınlaşır ve uzaktaki cisimlere bakarken incelir. Değişik nedenlerden dolayı göz merceği bu yeteneğini kaybedebilir. Mercek sürekli kalın kalıyorsa kişi yakın görüşlü, bir başka deyişle miyop olur. Böyle bir kimse yakındaki cisimleri açık ve net görür fakat uzaktaki cisimleri açık seçik göremez. Öte yandan hipermetrop adı verilen uzak görüşlü kimselerin göz mercekleri kalınlaşma yeteneğini kaybetmiştir ve yakındaki nesneleri açık seçik görmekte zorluk çekerler. Göz küresinin tam yuvarlak olmadığı durumlarda kişi astigmat olur. Astigmat olanlar yatay ve dikey düzlemleri net olarak göremezler. Mercek bozuklukları yaşlılıkta sık sık kendini gösterir. Yukarıda saydığımız her üç tür görme bozukluğunu gözlük takarak giderme olanağı vardır. Gözün yapısını genel olarak baktıktan sonra şimdi de görmemize imkan veren sinir tüylerini inceleyelim. Yan başlık, retina, çubukçuk ve mızrakçıklar. Retinada iki türlü görme hücresi vardır. Hücrelerin biçimlerinden dolayı birine çubukçuk, öbürüne de mızrakçık adı verilir. Geniş bir ışık tayfına karşı duyarlı olan çubukçuklar, aynı zamanda düşük şiddetteki ışığa da duyarlılık gösterirler. Bu özelliğinden dolayı gece karanlığında daha çok çubukçukları kullanırız. Mızrakçıklar belli sınırlar içindeki dalga uzunluklarında duyarlıdırlar ve bir görüşe göre her bir dalga boyunda tepkide bulunan mızrakçık ayrıdır. Bu özelliklerinden dolayı mızrakçıklar renk algılamasına imkan verirler. Mızrakçıklar düşük şiddetteki ışığa duyarlı değildir ve gece görüşünde pek yararlı olmazlar. Retina üç kısım tabakadan oluşur. Görme algısına imkan veren çubukçuk ve mızrakçıklar, beklentimizin tersine retinanın en alt tabakasını oluştururlar ve diğer iki tabakanın gerisinde kalırlar. İki uçlu görme hücreleri çubukçuk ve mızrakçıkların önünde yer alırlar. Kendileri ışığa duyarlı değildir. Fakat çubukçuk ve mızrakçıklar tarafından uyarılırlar. İki uçlu görme hücreleri de kendilerinden sonra gelen tabakayı oluşturan ganglion hücrelerini uyarırlar. Ganglion hücrelerinin uzun aksonları gözden beynine giden görsel siniri oluşturur. Şekilden de anlayacağınız gibi göze gelen ışık retinadaki çubukçuk ve mızrakçığa ulaşmadan önce saydam tabakadan, göz bebeğinden, iç gözdeki sıvıdan, ganglion hücrelerinin ve daha sonra da iki uçlu görme hücrelerinin oluşturduğu tabakalardan geçmek zorundadır. Burada bir şekil var. Retinaya ışığın gelişi ve uyarımın beyne götürülüşünü anlatıyor. Oldukça karmaşık bir şekil. Sadece bölüm beni verebileceğim. En arka kısımda renkli tabaka mevcut. Onun önünde pigment tabakası var. Bunlar tuğlaya benzer şekillerde küpler biçiminde bir tabak oluşturmuşlar. Bunların üzerinde gerçekten mızrak gibi olan ve bunları dikey duran mızrakçıklar ve bunlar arasında çubukçuklar var. Bunların önünde ganglion siniri denilen sinir bölümleri var. İki ucu hücreler var bunların önünde yine. Ve en önde işte ganglion siniri ve bunların bağlantıları mevcut. Sayfa 115'teyiz. Ana metinden devam ediyoruz. Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında görsel alıcı hücreler yoktur. Bu nedenle iki gözümüzde de bir kör nokta vardır. Günlük koşullar altında göz sürekli ufak hareketler yaptığından kör noktanın farkına varmayız. Fakat bazı koşullarda kör noktayı algılama olanağı vardır. Sayfa 116. Retinadan iki uçlu görme hücrelerinden ve ganglion hücrelerinden daha çok çubukçuk ve mızrakçıklar vardır. Her bir gözde ortalama 120 milyon çubukçuk 6 milyon civarında mızrakçık ve yalnız 1 milyon ganglion hücresi mevcuttur. Mızrakçıklar yoğun bir biçimde yalnız fovea'da bulunur. Fovea'da bulunur. Harflerini veriyorum. F-O-V-E-A. Fovea, kör noktaya yakın mercimek büyüklüğünde ufak bir girintidir. Tekrar ediyorum. Fovea, kör noktaya yakın mercimek büyüklüğünde ufak bir girintidir. Çubukçuklar ise fovea hariç retinanın her yerinde dağılmış durumdadır. Göze yan taraflardan giren ışık daha fazla çubukçukları etkiler. Çünkü yandan giren ışıklar fovea üzerinde odaklaşmaz ve retinanın üzerinde geniş bir alana yayılır. Çubukçuklar renk algılamasına duyarlı olmadığından gözün kenarından gördüğünüz nesneleri rengini seçmeniz zordur. Yukarıda da söylediğimiz gibi iki uçlu görme hücrelerinin sayısı çubukçukların sayısından daha azdır. Böylece çok sayıda çubukçuk ancak bir iki uçlu hücreyi uyarır. Birçok iki uçlu hücre bir ganglion hücresine bağlıdır. Öte yandan foveadaki mızrakçıklarda durum farklıdır. Her bir mızrakçık hücresi bir tek iki uçlu hücreye ve o da bir tek ganglion hücresine bağlanır. Demek oluyor ki çubukçuklar beyine ancak geniş bir alandan toplanmış, genel bir bilgi gönderebildikleri halde foveadaki mızrakçıklar beyne tek tek özel mesaj gönderebilirler. Bu nedenle foveadaki görüş daha ayrıntılı ve net olur. Foveanın çevresinde oluşan görüş ise pek ayrıntıları olmaz. Öte yandan birçok çubukçuğun bir tek iki uçlu hücrede toplanmasından dolayı çubukçuk görüşü en hafif ışığı görebilen bir duyarlılığa erişmiştir. Düşük düzeydeki ışık uyarıcısı tek başına bir iki uçlu hücreyi uyaracak kuvvetli olması dahi çok sayıda çubukçuktan birikerek iki uçlu hücreye ulaşınca o hücreyi uyaracak kuvvete erişir. Bu nedenle karanlık bir gecede bir yıldıza doğrudan bakıldığında pek parlak görünmez. Fakat yıldızın yanındaki bir noktaya göz dikilip çevresel görüşle bakılırsa yıldızın parlaklığının arttığı fark edilir. Fakat parlaklıktaki artma ile birlikte görünümdeki netlik kaybolur. Yan başlık. Karanlığa uyum. Gözümüz hem karanlığa hem de aydınlığa uyum yapabilecek yeteneklidir. Gündüz sinemaya gittiniz mi? Sinema salonuna ilk girdiğinizde perdenin dışında hiçbir şey göremezsiniz. Birkaç dakika sonra yavaş yavaş koltukları ve oturan insanların silüetlerini görmeye başlarsınız. Karanlık ortamlarda ışığa duyarlılık kazanmaya karanlığa uyum adı verilir. Bunun tam tersi olan aydınlık ortamlarda ışık düzeyinde duyarsızlık kazanma sürecine ışığa uyum adı verilir. Işığa uyuma örnek olarak karanlık bir odadan birdenbire aydınlık bir yere çıkmayı verebiliriz. Karanlık bir odadan aydınlığa birdenbire çıktığımızda gözümüzü kırpıştırarak ışık miktarını azaltmaya çalışırız. Daha sonra gözümüz ışığa uyum sağladıktan sonra normal gün ışığından rahatsız olmayız. Çubukçuklar 10 dakika gibi kısa bir süre içinde uyumlarını tamamlasalar da belirli bir ışık şiddetinin altındaki ışıklara hiçbir zaman duyarlılık kazanamazlar. Öte yandan çubukçuklar uzun zaman uyum sürecini devam ettirerek daha düşük düzeydeki ışıklara duyarlılık kazanabilirler. Sayfa 117. Bu bulgunun bir uygulaması 2. Dünya Savaşı'nda gece uçuşu yapan pilotlarda yapılmıştır. Gece uçuşu yapan pilotlar 3 saatinden önce karanlık odaya alınmışlar ve gece kamufle edilmiş düşman şehirlerini keşfedebilmek için gözlerini kenarından bakarak çevresel görüş eğitimine girmişlerdir. Yan başlık, renk duyusu. Sayfa 117. Renk duyusu insanlarda gelişmiş olduğundan birbirinden farklı değişik renkleri görebiliriz. Renkleri 3 temel boyutta toplamak gelenek olmuştur. Bunlar kırmızı yeşil, sarı mavi ve siyah beyaz boyutlarıdır. Organizma her 3 boyuttaki renkleri görebiliyorsa ona trikromatik 2 boyuttaki renkleri görebiliyorsa dikromatik, yalnız bir tek boyuttaki renkleri görebiliyorsa monokromatik adı verilir. Harflerini vermek istiyorum hepsinin. Trikromatik, T-R-I-K, R-O-M-A-T-I-K. Dikromatik, D-I-K, R-O-M-A-T-I-K. Monokromatik, M-O-N-O, K-R-O-M-A-T-I-K. Devam ediyoruz. Özellikle erkeklerde rastlanan ve renk körlüğü adı verilen bir görme bozukluğu vardır. Bu görme bozukluğuna sahip kimselerin bazıları kırmızı ile yeşili, diğerleri ise mavi ile sarıyı ayırt edemez. İnsanların büyük çoğunluğu trikromatik görüşlü iken bu kimseler dikromatik görüşlüdürler. Dikromatik görüşlü kimseler arasında kırmızı yeşil körlüğü en yaygın olanıdır. Kırmızı, mavi ile yeşil temel renk ışık renkleridir. Diğer bütün ışık renkleri bu üç temel rengin karışımından elde edilebilir. Temel renk kavramını kullanarak renkleri nasıl algıladığımızı açıklayan çeşitli renk algılama kuramları vardır. Bunlardan en tanınmışı Young-Helmholtz kuramıdır. Harflerini veriyorum. YOUNG-EELMHOLTZ devam ediyoruz. İlk olarak Thomas Young tarafından 1802'de ileri sürülen bu kuram, daha sonra Hermann von Helmholtz tarafından 1852'de gözden geçirilerek daha da geliştirilmiştir. Young-Helmholtz kuramına göre her temel renk kırmızı, mavi, yeşil için ayrı bir mızrakçık hücresi vardır ve bu hücreler ancak kendi ışık dalgalarında tepkide bulunurlar. Sayfa 118. Diğer renkler 3 farklı mızrakçık hücresinin değişik derecelerde uyarılmasıyla ortaya çıkar. Bu kuram son derece basit ancak o derecede kapsamlı olduğundan yaygın kabul görmüştür. Fakat daha sonraları renk körlüğüyle ilgili araştırmalar geliştirilince Young-Helmholtz kuramı geçerliliğini yitirmiştir. Renk körü olan kişilerin ya kırmızı ya da yeşil ya da mavi sarı renkleri ayırt edemediğini öğrendik. Halbuki Young-Helmholtz kuramına göre kırmızı, yeşil ve mavi için ayrı ayrı mızrak hücreleri bulunur. Dolayısıyla bu kuram renk körlerinin niye sadece bazı renk çiftlerini görmediğini açıklayamaz. Bu nedenle renk algılamasını açıklamak için karşıt süreçler kuramı ortaya atılmıştır. Alt yan başlık. Karşıt süreçler kuramı. Bu kavram Edward Hering tarafından bir bilim adamı tarafından 1870 yılında ortaya atılmıştır. Onun kuramına göre birbirine zıt 3 süreç vardır. Süreçlerden biri rengin şiddetiyle (parantez içinde siyah beyaz, parantezi kapatıyoruz). Diğeri kırmızı ve yeşil renklerde, bir diğeri de sarı ve mavi ile ilgilidir. Her süreç iki biçimde işler. Sürecin bir aşamasında bir renk, diğer aşamasında bir başka renk algılanır. Her sürecin iki durumu vardır ve her durumda farklı bir renk algılanır. Bir süreç aynı anda iki durumda birden olamayacağından tek sürece bağlı kırmızı, yeşil veya sarı, mavi gibi renkler aynı anda algılanamaz. Fakat kırmızı, sarı, mavi, yeşil, mavi, kırmızı, sarı, yeşil uyumları algılanabilir. Bu kuram belirli bir renge bir süre baktıktan sonra ortaya çıkan sonraki görünüm olayını da açıklayabilmektedir. Şekil 3.21'deki renk tablosuna 2 dakikalık bir süre baktıktan sonra gri zemine baktığınızda tablonun bir hayalini görürsünüz. Fakat bu görüntüde asıl tablodaki kırmızı rengi yeşil, sarı rengi de mavi olarak görürsünüz. Bunun açıklamasını karşıt süreçler kuramı şöyle yapar. Kırmızı renge bir süre bakıldığında kırmızı yeşil zıt süreçlerinden kırmızı olanı uyarılır ve kırmızı alıcıları bu süre içinde yorulur. 2 dakika sonra göz gri zemine çevrildiğinde yorulan kırmızının yerine zıttı olan yorulmamış yeşil alıcılar faaliyete geçer ve sonraki gördüğüm yeşil olarak algılanır. Renk duyumuyla ilgili araştırma yapan psikologlar Young-Helmholtz ve karşı süreçler kuramlarının her ikisinde doğru yanları olduğunu ve renk duyusunu açıklamak için bu iki kuramın her ikisinden de yararlanılması gerektiğini belirtirler. Alt ana başlık 6. Algılama ve yaşantı. Duyu organlarını ve temel duyuları yukarıda kısaca gözden geçirdik. Daha önce de belirttiğimiz gibi duyu alıcı hücrelerin dış çevredeki fiziksel enerjiyi yakalayarak sinirsel enerjiye çevirmesiyle oluşur. Bu sinirsel enerji beyinde işlenir ve işlemi sonucunda bir algısal ürün ortaya çıkar. Bu işleme algılama ve ortaya çıkan ürüne de algı adı verilir. Algı duyudan farklıdır. Algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu durumdan beklentilerini, geçmiş yaşantılarını, diğer duyu organlarından gelen başka duyumları toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katar. Gelen duyuları seçme, bazılarını ihmal etme, bazılarını kuvvetlendirme, arada olan boşlukları doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu aşamada yapılır. Sayfa 119. Duyu organlarının beynine ettikleri duyular basittir. Algılama ise geçmiş öğrenme ve deneyimlerimizin de işin içine girdiği son derece karmaşık bir süreçtir. Daha önce sözünü etmiş olduğumuz deprem olayını düşünün. Deprem olayının devam ettiğini anlamakta zorluk çektiğimi hatırlayın. Algılama sürecini inceledikçe süreci etkileyen değişkenleri daha ayrıntılarıyla yakından inceleyeceğiz. Alt ana başlık 7. Algı yanılmaları. Algılama sürecini ayrıntılarıyla incelemeye başlamadan önce bazı algı yanılmalarını kısaca gözden geçirelim. Algı yanılmaları, algılama düzenimizin hata yapmaya açık olduğunu ve algı ürününün mükemmel olmadığını gösterir. Algı yanılmalarını inceleyerek algılama sürecinin temelinde yatan bazı işlevleri keşfedebiliriz. Bu nedenle algısal süreçleri ele almadan önce algı yanılmalarını kısaca gözden geçireceğiz. İlk olarak Ponzo illüzyonu yani algı yanılsaması olarak bilinen olayı ele alalım. Şekil 3.11'e bakın. Bu şekli izah etmek istiyorum. Bir kare, dikdörtgen çerçeve, dikine dönen bir dikdörtgen çerçeve, en üst kenarındaki, üst kenarının ortasındaki bir noktadan dikdörtgenin alt kenarına doğru inen çizgiler var. Yani bakıldığında bir üçgen mevcut ve dilimler halinde üçgen dilimlere ayrılmış. Üstteki bir tek noktadan 5 tane çizgi çıkarak aşağıya doğru yayılmış. Bir uzme gibi. Bu üçgenin üst tepe noktasına yakın bir yerde siyah bir dikdörtgen çubuk var. Kalınca çizilmiş bir çubuk var. Bir de aşağıya doğru yani üçgenin geniş tabanına yakın bir yerde bir çubuk var. Şimdi ana metinden devam ediyoruz. Şeklin açıklamasını yapılıyor. Birbirine yatay çizgiler aynı büyüklükte olduğu halde sayfanın yukarı kısmında bulunan çizgi sayfanın alt kısmında kalan çizgiden daha uzun görünüyor. Gerçekten çizgilerin ikisi de aslında aynı fakat tepe noktasına yakın olan çizgi bakıldığında daha büyük görünüyor. Devam ediyoruz. Ponzo yanılsaması uzaklık algılamasında birbiriyle mekanda kesişen çizgileri bir referans, karşılaştırma birimi olarak kullandığımızı ortaya çıkarmıştır. Böylece beyin, yukarıdaki yatay çizgiyi uzakta algılar ve bu uzaklığı telafi etmek için bir miktar büyüklük ekler. Yapılan denemeler, Ponzo yanılsamasının yalnız kağıt üzerindeki çizimde değil, gerçek hayatta da gözlendiğini göstermiştir. Karanlık bir odada 3 metre uzaklıkta iğne ucu büyüklüğünde bir ışık noktasına göz dikilir ve ışığın şiddeti arttırılıp azaltılırsa yerinde durduğu halde ışık noktası yaklaşıyor ve uzaklaşıyormuş gibi görünür. Algılanır. Buna gamma olayı adı verilir. Işık şiddetlerince yakında zayıfladıkça uzakta algılanır. Bu yanılsama ışık kaynağının uzaklığının algılanmasında ışığın şiddetinin ilk ucu olarak kullanıldığını da gösterir. Şekil 3.12'de başka yanılsama örnekleri görülüyor. A. Müller-Lyer yanılsaması. Her iki çizgi de aynı uzunlukta olduğu halde yukarıdaki çizgi aşağıdakinden daha uzun görünüyor. Bu şekilde açıklamak istiyorum. Gayet basit bir şekil. Bir çizgi var üstteki şekilde. Bu çizginin iki ucundan Y harfinin çıkıntıları gibi iki tane çıkıntı oluşturulmuş. Dışarı doğru bakıyor bunlar. Aşağıdaki işte tam tersi, aynı uzunlukta bir çubuk fakat iki ucunda ok şeklinde iki çıkıntı var. Böylece üstteki şekil daha uzun görülüyor gerçekten. B. Bogendorf yanılsaması. Köşegen çizgi sanki sürekli değil bir noktada kırık gibi görünüyor.